Ayrım 25. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez, sayfa 223. Fil yiyemeyeceksiniz diye zorlamayın dedi. Berabere kaldığımızı ilan edelim. Bunu yürekten söylemişti. Çünkü kendisi bir lokma daha alırsa rakibinin ölümüne yol açacağını anlıyor, bu yüzden yemek istemiyordu. Oysa Aureliano Segundo, kadının bu sözünü bir meydan okuma olarak yorumladı ve kaldıramayacağı kadar fazla hindi yedi. Sonra kendini kaybetti. Ağzı köpekler gibi köpürerek, acı acı inleyerek, kemiklerle dolu tabağa yüzüstü kapandı. O büyük karanlığın içinde kendisini yüksek bir kulenin tepesinden dipsiz bir kuyuya atıyorlarmış gibi oluyordu. Bir an kendine geldi ve bu dibi gelmez düşüşün sonunda ölümün kendisini beklediğini fark etti. "Beni Fernanda'nın yanına götürün," diyebildi. Arkadaşları onu eve taşıdılar. Metresinin evinde ölmemek için verdiği sözü yerine getirmesine yardımcı olmanın rahatlığıyla bırakıp gittiler. Petra Cotes, onun gömülürken giymek istediği çizmeleri boyamış hazırlamıştı. Yollayacak birini ararken arkadaşları geldiler ve Aureliano Segundo'nun tehlikeyi atlattığını haber verdiler. Gerçekten de Aureliano Segundo bir haftadan kısa sürede iyileşti ve aradan iki hafta geçmeden o güne kadar eşi benzeri görülmemiş şenlikler, şölenlerle kefeni yırtışını kutladı. Yine Cotes'in evinde kalıyor ama Fernanda'yı her gün yokluyor, hatta arada bir ev halkıyla birlikte sofraya oturuyordu. Kader onun yaşamını altüst etmiş, metresinin kocası ve karısının aşığı durumuna getirmişti. Bu dönem Fernanda için bir dinlenme, bir değişiklik dönemi oldu. Kocası kendisini bıraktıktan sonra yalnızlığın getirdiği can sıkıntısı içinde onu tek oyalayan, öğlen uykusu saatlerindeki piyano dersleriyle çocuklarından gelen mektuplar oluyordu. Fernanda'nın iki haftada bir çocuklara yazdığı ayrıntılı haber bültenlerini andıran mektuplarında yalan olmayan tek söz yoktu. Dertlerini çocuklardan gizliyordu. Begonyaların üzerine düşen güneş ışığına, öğleüstü saat 2'de çöken ağır sıcağa, sokaktan içeri dolan karnaval dalgalarına, şarkılara, kahkahalara rağmen, her geçen gün biraz daha kendi ailesinin kasvetli köşküne benzeyen bu evin acılarını, mutsuzluklarını çocuklardan gizliyordu. Fernanda'nın ömrü 3 canlı hayaletle José Arcadio Buendía'nın ölü hayaleti arasında geçiyordu. José Arcadio Buendía'nın hayaleti kimi zaman salonda oturuyor, Fernanda piyano çalarken meraklı bir dikkatle dinliyordu. Albay Aureliano Buendía bir gölgeden farksızdı. Albay Herinaldo Marquez'e sonu belirsiz bir savaşa girmelerini önermeye gittiği günden sonra hiç sokağa çıkmamış, işemek için kestane ağacının altına gitmesinin dışında işliğinden çıkamaz olmuştu. Yanına da kimseyi sokmuyordu. Yalnızca 3 haftada bir gelen berberi içeri alıp tıraş oluyordu. Ursula günde bir kez ona yemek getiriyor, albay da ne olsa yiyordu. Yine eskisi gibi canla başla balıklar yapıyordu. Ancak bunları alanların süs eşyası olarak değil de tarihsel değeri olan bir nesne diye aldıklarını duyunca balıkları satmaktan vazgeçmişti. Bir gün evlendikleri günden beri yatak odasında duran Remedios'un bebeklerini bahçeye yığdı, hepsini yaktı. Her an tetikte duran Ursula oğlunun ne yaptığını fark etti ama onu engelleyemedi. "Sen taş yüreklisin," dedi. Albay, "Bunun yürekle ilgisi yok," diye karşılık verdi. "Odaya güveler doluyor." Amaranta kefen bezini dokuyordu. Onun arada sırada neden Meme'ye mektup yazdığını, hatta armağanlar gönderdiğini ve neden José Arcadio'nun adını bile duymak istemediğini Fernanda anlayamıyordu. Fernanda bunun neden böyle olduğunu öğrenmek için Ursula'yı araya koyup sordurdu. Amaranta bunun nedenini hiç öğrenemeden ölecekler dedi. Bu sözler Fernanda'nın yüreğine hiçbir zaman kurtulamadığı bir kuşkunun tohumlarını attı. Uzun boylu, geniş omuzlu, gururlu, her zaman dantelli kabarık iç eteklikler giyen, yılların ağırlığına ve kötü anılara direnen Amaranta'nın alnında külle çizilmiş bir bekaret işareti varmış gibiydi. Aslında bu bekaret işaretini geceleri bile çıkarmadığı, kendi yıkayıp kendi ütülediği kolundaki sargıda taşıyordu. Bütün günlerini kefen bezini dokumaya vermişti. Sanırdınız ki gündüz akşama kadar dokuyor, dokuması bitmesin korkusuyla da gece sabaha kadar söküyordu. Bu işi yalnızlığını unutmak için değil, tam tersine yalnızlığını yoğunlaştırmak için yapıyordu. Terk edildiği yıllar boyunca Fernanda'nın en büyük üzüntüsü, Meme'nin ilk tatilinde gelip de Aureliano Segundo'yu evde bulmaması kaygısıydı. Neyse ki Aureliano Segundo'nun hastalığı bu korkuya son verdi. Karı koca bir anlaşmaya vardılar. Meme geldiği zaman hem Aureliano Segundo'yu hala evine bağlı bir erkek gibi görsün, hem de evdeki mutsuzluğu, acıyı fark etmesin diye ne gerekiyorsa yapacaklardı. Ondan sonra her yıl Aureliano Segundo 2 ay süreyle örnek bir koca rolü oynar oldu. Konuklara içki yerine yalnızca dondurma ve kurabiye sunulan partiler veriyor ve tatil için okuldan dönmüş olan genç kız piyano çalarak bu partileri şenlendiriyordu. Genç kızın annesine hiç çekmediği daha o zamandan anlaşılıyordu. Daha çok Amaranta'nın 12-14 yaşlarındaki haline, acının ne olduğunu bilmediği, Pietro Crespi'ye olan gizli tutkusunun sonunda yüreğini ters yöne itmediği günlerdeki, dans ederek evi ayağa kaldıran Amaranta'ya benziyordu. Amaranta'ya ve ailenin öteki kişilerine benzemeyen yanı ise, ailenin alın yazısı olan yalnızlığa gömülmemiş olmasıydı. Meme dünyanın gidişine ayak uyduruyor gibiydi. Katı ilkelerden hiç şaşmaksızın, her gün saat 2'de piyano çalışmak için salona kapandığı zaman bile dünyadan kopmuyordu. Evi sevdiği, okuldayken eve gelişinin gençlerde uyandırdığı heyecan ve sevinci düşleyerek bütün yılı geçirdiği, babasının aşırı konukseverliğini ve eğlence düşkünlüğünü almış olduğu açıkça görülüyordu. Babasından aldığı bu tehlikeli özelliklerin ilk belirtisi, 3. yaz haber vermeden onlarla birlikte bir hafta geçirsinler diye 4 rahibe ile 68 sınıf arkadaşını peşine takıp gelmesi oldu. Fernanda ne korkunç bir şey diye sızlanıyordu. Bu çocuk da tıpkı babası gibi barbar. Onca kişiyi ağırlayabilmek için konu komşudan karyolalar, hamaklar almak, her öğünde 9 posta sofra kurmak, banyoya girmeyi saate bindirmek ve erkek düğmeli mavi üniforma giyen kızlar bütün gün yer bulabilmek için köşe kapmaca oynamasınlar diye oradan buradan 40 tabure ödünç almak gerekti. Bu tatil hiç de bir şeye benzemedi. Çünkü cıvıl cıvıl genç kızlar kahvaltı vardiyasını bitirmek üzereyken öğle yemeği sırasına girmek zorunda kalıyorlar. Son grup öğle yemeğini bitirdiği anda ilk grup akşam yemeğine oturuyordu. Koca bir hafta boyunca yalnızca bir kez çiftliği, tesisleri gezmek fırsatını bulabildiler. Akşam oldu mu rahibeler yorgun düşüyor, kımıldayacak halleri kalmıyor, ağızlarını açıp da kızlara şunu yapın bunu yapmayın bile diyemez oluyorlardı. Yorulmak bilmeyen gençlerse bahçede oynuyor, uyumsuz seslerle okul şarkıları söylüyorlardı. Bir gün işe yaramaya çabalayan ama ayak bağı olmaktan öteye gitmeyen Ursula'yı neredeyse ezeceklerdi. Bir başka günde Albay Aureliano Buendia kızların bahçede olmalarına aldırış etmeden kestane ağacının altına işedi diye rahibeler neredeyse akıllarını kaçıracaklardı. Bir keresinde de Amaranta bir paniğe yol açma noktasına geldi. Mutfakta çorbaya tuz atacağı sırada rahibelerden biri geldi ve laf olsun diye o avuç dolusu beyaz tozun ne olduğunu sordu. Amaranta arsenik dedi. Öğrenciler ilk geldikleri gece tuvalete taşınıp durdular. yatmadan önce tuvalete girmek istiyorlardı. Sabahın biri olduğu halde kızların tuvalet kapısındaki kuyruğu bitmek bilmiyordu. Bunun üzerine Fernanda 72 tane oturak aldı. Ama böyle yapmakla gece derdini sabaha aktarmaktan öte bir şey yapmış olmadı. Çünkü bu kez de kızlar ellerinde oturaklarıyla şafak sökerken kuyruğa diziliyorlar, oturağa döküp yıkamak için sıra bekliyorlardı. İçlerinden kiminin sıtması tutmasına, kiminin de sivrisinek sokmalarından rahatsız olmasına rağmen, kızların çoğu en zor koşullara sarsılmaz bir dirençle dayanıyor, günün en sıcak saatlerinde bile bahçede geziniyorlardı. Sonunda gittiler. Bahçedeki çiçekler ezilmiş, kopmuş, evdeki eşya kırılıp dökülmüş, duvarlara resimler, yazılar karalanmıştı. Ama Fernanda kızlar gitti diye öylesine rahat soluk almıştı ki, yaptıkları zararların hepsini hoş gördü. Komşulardan aldıkları yatakları, tabureleri geri verdi. 72 oturağı da Melkiades'in odasına kaldırdı. Bir zamanlar evin ruhsal yaşantısının ekseni olan kilitli oda, ondan sonra tutsak odası diye anılmaya başladı. Albay Aureliano Buendia bu adı pek yerinde buldu. Çünkü ailenin öteki bireyleri, Melkiades'in odasının toz tutmadığına, oradaki hiçbir şeyin eskimediğine şaşıp durdukları halde, albay odayı bir gübre yığını olarak görüyordu. Üstelik ister öyle olmuş ister böyle, albay için fark etmiyor, hangi tarafın haklı olduğunu aldırmıyordu. Fernanda oturakları taşıyacağım diye koca bir gün işliğin önünden gelip geçerek onu rahatsız etmese, albay odanın oturak odası haline düştüğünü bile bilmeyecekti. O günlerde José Arcadio Segundo yeniden eve geldi. Kimseye selam vermeden verandadan geçti, albayla konuşmak için işliğe girdi. Ursula onu göremediği halde kabaralı ustabaşı çizmelerinin tıkırtısından tanıdı ve onu aileden ayıran köprü kurulmaz uçurumun büyüklüğüne şaşırdı. Çocukluklarında birbirlerinin yerine geçerek aldatmaca oyunu oynadıkları, şimdi ise hiçbir ortak yanları kalmamış olan ikiz kardeşinden bile ne denli kopuktu José Arcadio Segundo. İnce yüzünde derin çizgiler vardı. Ağırbaşlı, düşünceliydi. Araplara özgü, hüzünlü bir havası ve yüzünde güz rengi vardı. Annesi Santa Sofia della Piedad'a en çok benzeyen oydu. Ursula aileden söz ederken José Arcadio Segundo'yu unuttuğu için kendi kendisine içerliyordu. Ama José Arcadio Segundo'yu yeniden evin içinde duymaya başlayınca ve albayın çalışma saatlerinde onun işliğe girmesine izin verdiğini anlayınca, Ursula eski anılarını yeniden yokladı ve iki kardeşin çocukluklarında yer değiştirmiş oldukları inancı büsbütün pekişti. Çünkü Aureliano adını taşıması gereken öteki değil buydu. Onun yaşamının ayrıntıları hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Belirli bir evi olmadığı, Pilar Ternera'nın evinde horoz dövüşleri düzenlediği, arada bir orada kaldığı ama gecelerinin çoğunu Fransız yosmalarının odalarında geçirdiği anlaşıldı. Kimseye sevgi göstermeden, kimseye bağlanmadan, hiçbir şeye özlem ve heves duymadan, Ursula'nın gezegenler sistemindeki bir yıldız gibi dolaşıp duruyordu. Aslında José Arcadio Segundo aileden biri değildi. Albay Rinaldo Marquez'in bir şafak vakti onu alıp kışlaya götürdüğü günden beri José Arcadio Segundo ailesinden kopmuştu. Albay onu sanki bir idam hükmünün infazını seyretsin diye değil de kurşuna dizilen adamın acıklı ve bir bakıma alaylı gülümsemesini ömrü boyunca unutmasın diye oraya götürmüştü. O kurşuna dizilme olayı José Arcadio Segundo'nun yalnızca en eski anısı değil, çocukluğundan kalan tek anıydı. Bir başka anı daha vardı. Eski moda yelek giyen, kafasına karga kanadına benzer şapka geçiren ve pencerenin önüne oturup kendisine akıl almaz şeyler anlatan yaşlı adamın anısını, yaşamının hangi kesimine yerleştireceğini bilemiyordu. Belli belirsiz bir anıydı bu. Öğretilerle, özlemlerle yüklü, kurşuna dizilen adam anısının tam tersi nitelikte olan ve yaşlandıkça belirginleşen bir anıydı. Yaşamına gerçek yönünü veren bu belirsiz anı olmuştu ve zaman geçtikçe o anıya elle tutacak gibi yaklaşıyordu sanki. Ursula, Albay Aureliano Buendia'yı işliğe kapanmaktan vazgeçirmesi için Jose Arcadio Segundo'nun yardımını istedi. "Onu sinemaya götür, filmi beğenmese bile hiç değilse biraz temiz hava almış olur," dedi. Ne var ki çok geçmeden Ursula, Jose Arcadio Segundo'nun da kendi ricalarına albay kadar duyarsız kaldığını ve her iki adamın da sevgi geçirmez bir zırha bürünmüş olduklarını anladı. Onların işliğe kapanıp saatlerce neler konuştuklarını ne başkaları ne de Ursula biliyor ama Ursula koca aile içinde bu ikisinden başka akrabalık bağıyla birbirine sokulan kimse olmadığını da seziyordu. İşin gerçeğine bakılırsa Jose Arcadio Segundo da albayı kapandığı odadan çıkaramazdı. Meme'nin sınıf arkadaşlarının gelişi albayın sabır sınırlarını daha da daraltmıştı. Remedios'un iştah açıcı bebekleri yakılıp ortadan kalktığı halde zifaf odasının güvelerden yine temizlenmediği bahanesiyle albay işliğe bir hamak kurdu. Ondan sonra yalnızca doğal ihtiyaçlarını karşılamak için bahçeye gitmekten öte hiç dışarı çıkmaz oldu. Ursula onunla konuşmaya çabalıyor ama en havadan sudan bir konuyu bile konuşma fırsatını bulamıyordu. Albayın tabaklara bile bakmadan tepsiyi tezgahın bir ucuna koyduğunu ve elindeki balığı tamamlayana kadar ister çorba helmelensin ister et soğusun hiç aldırmadığını biliyordu. O bunakça savaş düşüncesini Albay Gerinaldo Marquez desteklemediğinden beri Albay Aureliano Buendia günden güne katılaşıyordu. Kendini kendi içine hapsetti. Sonunda ev halkı ona ölmüş gözüyle bakmaya başladı. Ekim'in 11'ine kadar albayda hiçbir insancıl tepki görülmedi. 11 Ekim günü ise kasabaya gelen sirk alayını seyretmek için sokak kapısına çıktı. Albay Aureliano Buendia için o günde son yıllarda geçirdiği günlerden farklı değildi. Sabahın 5'inde duvarın dibindeki kara kurbağaların ve çekirgelerin sesi onu uyandırdı. Cumartesiden beri sürekli yağmur çiseliyordu. Yağmurun dinmediğini anlamak için bahçedeki yapraklara düşen damlaların sesini duymak gerekmiyordu. Çünkü Albay Aureliano Buendia soğuğu iliklerinde duyuyordu. Her zamanki gibi eski yün battaniyesine sarınmıştı. Ayağında uzun pamuklu donu vardı. Bunlara modası geçmiş biçimlerinden dolayı barbar donu diyor ama rahat olduğu için yine de giyiyordu. Dar pantolonunu giydi ama önünü iliklemedi. Her zaman yakasına taktığı altın düğmeyi de takmadı. Çünkü yıkanmaya niyetliydi. Sonra battaniyesini kukuleta gibi kafasının üzerinde tutarak bıyıklarını sıvazladı ve bahçeye işemeye gitti. Daha güneşin doğmasına epey zaman olduğu için Jose Arcadio Buendia henüz kalkmamış, çürümüş palmiye dallarının altında uyukluyordu. Albay Aureliano Buendia hiçbir zaman görmediği babasının hayaletini o günde görmedi ve dereler gibi boşalan sıcak sidik ayakkabılarına sıçradı diye babasının söylendiğini duymadı. Albay hava soğuk ve yağışlı olduğu için değil de Ekim ayına özgü sis bastırdığı için yıkanmayı daha sonraya bıraktı. İşliğine dönerken Santa Sofia de la Piedad'ın gaz ocağını tutuşturmak için yaktığı fitilin kokusunu duydu ve sade kahvesini alıp odasına çekilmek üzere mutfakta kahvenin kaynamasını bekledi. Santa Sofia de la Piedad her sabah sorduğu gibi günlerden hangi gün olduğunu sordu. Albay da 11 Ekim Salı olduğunu söyledi. Yaşamının hiçbir anında gerçekten yaşıyormuş gibi görünmeyen kadının yüzüne vuran alevlerin aydınlığına dalan albay, birden savaşın ortalarında bir 11 Ekim günü, koynundaki kadının öldüğü içine doğarak uykudan fırlayışını anımsadı. Kadın gerçekten ölmüştü. Daha bir saat önce kendisine ayın kaçı olduğunu sorduğu için de albay o tarihi hiç unutmamıştı. Bu anıya rağmen ön sezilerinin kendini ne ölçüde bıraktığını bu kez de fark edemedi. Kahvenin kaynamasını beklerken adını hiç bilmediği ve karanlıkta gelip koynuna girdiği için yüzünü hiç görmediği kadını özlemle değil salt merakla düşünmeye başladı. Yaşamına aynı biçimde girmiş onca kadının boşluğu içinde, ilk buluşmalarında hüngür hüngür ağlayan ve ölümünden bir saat önce onu ölünceye kadar seveceğine ant içenin o kadın olduğunu hatırlayamadı albay. Dumanları tüten kahve fincanını alıp işliğine girdikten sonra o kadını da ötekilerini de unuttu ve teneke bir kovaya doldurduğu balıkları saymak için lambayı yaktı. Kovada 17 balık vardı. Albay Aureliano Buendia balıkları satmaktan vazgeçtiğinden beri günde 2 balık yapıyor, kovada biriken balıklar 25'i bulunca hepsini eritiyor, yeni baştan başlıyordu. Albay bütün sabah kendini çalışmaya verdi. Hiçbir şey düşünmüyordu. Saat 10'da yağmurun şiddetlendiğini ve işliğin önünden koşarak geçen birinin evi sel basmadan kapıları kapatmalarını söylediğini bile fark etmedi. Ursula elinde yemek tepsisiyle girip de lambayı söndürene dek albay kendini unutmuş olarak çalıştı. Ursula, "Bu ne yağmur böyle?" dedi. Albay, Ekim ayındayız diye karşılık verdi. Bunu söylerken gözlerini o günün payına düşen 2 balıktan birincisini yaptığı masadan ayırmamıştı. Çünkü balığın göz yuvalarına ufacık yakutları oturtuyordu. Balığı tamamlayıp ötekilerin yanına kovaya koyduktan sonra çorbasını içmeye başladı. Sonra soğanlı bifteyi, pilavı ve fırınlanmış muzları aynı tabağa alarak ağır ağır yedi. En iyi koşullarda da, en zor durumlarda da iştahında değişiklik olmazdı. Yemekten sonra üzerine bir ağırlık çöktü. Bir çeşit bilimsel batıl inanç denilebilecek bir düşünceyle, yemekten sonra 2 saatlik sindirim süresince ne çalışır, ne okur, ne yıkanır, ne de sevişirdi. Bu inancı öylesine köklüydü ki, askerlere sindirim bozukluğu çektirmemek için kaç kez askeri harekatı ertelediği olmuştu. Hamağına uzandı, kalem çakısının ucuyla kulağının içini temizledi. Birkaç dakika içinde uyuyakaldı. Düşünde beyaz duvarlı boş bir eve girdiğini gördü. Eve ayak basan ilk insan olmak canını sıkıyordu. Düşünde bu düşü bir gece önce gördüğünü ve yıllardır ara sıra hep aynı düşü gördüğünü hatırladı. Daha uyanmadan biliyordu ki uyandığı anda düşü unutacaktı. Çünkü zaman zaman yinelenen bu düşün özelliği düş içinde hatırlanmasıydı. Gerçekten de bir an sonra berber işliğin kapısını tıklattığında albay Aureliano Buendia birkaç saniye içinin geçtiğini ve hiç düş görmediğini sanarak uyandı. Berbere bugün kalsın dedi, cuma günü gelirsin. Yüzünde yer yer kırlaşmış 3 günlük sakal vardı. Ama tıraş olmayı gereksiz buluyordu. Nasıl olsa cuma günü saç tıraşı olacaktı, o zaman ikisi bir arada çıkardı. İstemeye istemeye uyuduğu uykuda basan vıcık vıcık ter, koltuk altlarındaki berelerin yerini kabartmıştı. Hava açılmış ama güneş çıkmamıştı. Albay Aureliano Buendia çorbanın ekşiliği ağzına gele gele geğirdi ve bu geğirti organizmasının bir dürtüsüymüş gibi hemen omuzuna battaniyesini atarak tuvalete gitti. Tuvalette gereğinden uzun süre kaldı. Tahta kutudan çıkan ekşi pis kokunun üzerine çömelip yeniden çalışmaya başlaması gerektiği aklına gelene kadar oturdu. Tuvalette oyalandığı sırada o günün salı olduğunu yeniden hatırladı ve muz şirketinde haftalık dağıtılacağı için Jose Arcadio Segundo'nun gelmediğini düşündü. Bunları hatırlamak son yıllarda hep olduğu gibi bu kez de farkında olmadan savaşı düşünmesine yol açtı. Albay Rinaldo Marquez'in bir keresinde kendisine alnı akıtmalı bir at bulmaya söz verdiğini, bir daha da bu konuyu hiç açmadığını hatırladı. Sonra aklına bölük pörçük anılar geldi. Bunları üzerlerinde hiçbir yargıya varmadan düşünüyordu. Çünkü başka bir şey düşünmesine olanak kalmadığından beri, kaçınılmaz anıların duygularına dokunmaması için katı düşünmeyi öğrenmişti. İşliğine dönerken havanın açmaya yüz tuttuğunu görünce, yıkanmanın tam zamanıdır diye düşündü. Ne var ki Amaranta ondan önce davranmış, banyoya girmişti. Bunun üzerine Albay Aureliano Buendia günün ikinci balığını yapmaya başladı. Tam balığın kuyruğunu takacağı sırada güneş birden öyle bir çıkış çıktı ki ışık balıkçı kayığı gibi çatırdadı. Üç gündür süren yağmurla yıkanıp temizlenmiş olan hava kanatlı karıncalarla doluverdi. Albay çişi geldiğini ve balığı bitirene kadar kendini tuttuğunu hatırladı. Uzaktan uzağa trompet davul seslerini, çocukların haykırışlarını duyunca saat 4:10 geçe bahçeye çıktı ve gençliğinden beri ilk kez hem de bile isteye kendini özlem duygusuna kaptırdı. Babasının onu buz görsün diye çingenelerin çadırına götürdüğü günü yeniden yaşadı. Sesleri duyan Santa Sofia de la Piedad mutfaktaki işini bırakıp kapıya koştu. "Sirk geldi!" diye bağırdı. Albay Aureliano Buendia işemek için kestane ağacının altına gideceğine sokak kapısına çıktı ve alayın geçişini seyredenlerin arasına katıldı. Bir filin kafasına oturmuş, altın yaldızlı giysiler içinde bir kadın gördü. Boynu bükük bir hecin devesi gördü. Hollandalı kızlar gibi giydirilmiş, elindeki kepçeyi tencereye vurarak tempo tutan bir ayı gördü. Geçit alayının sonlarında perende ata ata yürüyen soytarıları gördü. Hepsi geçip gittikten sonra güneşin altında yanan sokakta kanatlı karıncalardan ve ne yapacaklarını bilemeden orada duran birkaç kişiden başka görünürde bir şey kalmayınca albay kendi sefil yalnızlığıyla bir kez daha yüz yüze geldi. Sonra sirki düşünerek kestane ağacına gitti. İşini görürken bir yandan da yine sirki düşünmeye çalıştı ama anıları artık geri gelmiyordu. Civcivler gibi başını omuzlarının arasına çekti ve alnını kestane ağacının gövdesine dayadı. Ertesi sabah saat 11'de Santa Sofia de la Piedad çöpü dökmek için arka bahçeye çıkıp ağacın üzerine üşüşen akbabaları görünceye kadar ev halkı albayı bulamadı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 232.